Merhaba, ben Elif Ergo. Hayallerim kadar güçlüyüm diyen kadınlardanım ben de. Beymen ve Tok işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz Hayallerim Kadar Güçlüyüm serisinde bugün Amerika'ya bağlanıyoruz. Karşımda çok gurur duyduğumuz bir bilim insanı var, Canan Dağdevren. Hoş geldiniz.
Hoş buldum Elif Hanım.
Nasılsınız?
İyiyim, teşekkürler. Sizler nasılsınız?
Ben de çok iyiyim, çok teşekkür ederim. Burada akşamüstü saatleri, orada çok erken saatler. Çok teşekkür ediyorum öncelikle katıldığınız için. Çok yoğun tempoda çalıştığınızı da görüyorum. Yaptığınız her şey bizi inanılmaz gururlandırıyor. Türklerin yurt dışında yaptıkları çalışmaları duydukça biz de özellikle genç kızlara rol model olduğunuzu da düşünüyorum. Çok önemli bir rol model olduğunuzu düşünüyorum. O yüzden de çok büyük heyecan duyuyorum. Tüm bunlar için öncelikle teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim güzel sözleriniz için.
Biraz sizi çok tanıyan var eminim ama hiç tanımayanlar için biraz sizi tanıtmak istiyorum. Yolculuğunuzu, nasıl bir ailede büyüdüğünüzü, nasıl bir eğitim aldığınızı bizi dinleyenlerle paylaşır mısınız? Özellikle de şuranın altını çizmek istiyorum. Sizi daha önce dinledim, daha önce de röportaj yaptığımızda çok etkilenmiştim. Dedenizin hikayesinden, ailenizin sizi teşvik etmesinden ama mesleğinizi seçerken karşılaştığınız engellerden ve soru işaretlerinden onlardan da söz ederek devam ederseniz çok sevinirim.
Tabii. Ben 4 Mayıs 1985 yılında İstanbul'da doğdum. Ailemin ilk çocuğuyum, aşk çocuğuyum diyebilirim. Annem ve babam birbirlerini çok severek evlenmişler. İki erkek kardeşim var. Benim aslında bilime olan merakım sanırım belki de buna benzer bir broadcast'ten veya bir televizyondan duymuşum. Atomlar, atom nedir diye böyle oyun oynarken çakıl taşlarını alıp parçalamaya çalışıp içindeki atomu bulmaya çalışıyormuşum. Herkes bunun imkansız olduğunu söylüyormuş fakat ben yine de devam ediyormuşum. Ama bu bir şekilde ailemin benim bilime olan merakımı anlamalarını sağlamış oldu. Ve babam bunun üzerine bana bir kitap hediye etti. Madame Curie ile ilgili bir kitaptı. Sanırım ondan esinleneceğimi düşünmüştü. Fakat ben kitabı okuduğumda Madame Curie'nin eşi olan Pierre Curie'ye aşık oldum. Çok beğendim yaptığı şeyleri. Piezoelektrik denilen bir olguyu keşfediyor. Yaptığı şeyler hiç başka bir yerden para almadan sadece kendi imkanlarıyla bir laboratuvar kuruyor. Ve orada çalışmalara başlıyor. Beni çok etkilemişti küçük bir çocuk olarak. Daha sonra da söylediğiniz gibi birazcık aslında yaptığım research böyle kişisel bir ton almaya başladı. Ben babamın babası olan Hüseyin dedemi hiç tanıyamadım. Kendisi 28 yaşındayken kalp yetmezliği sonucunda vefat ediyor. Ve ben bunu öğrendiğimde böyle kendi kendime böyle bir set koydum, bir plan yaptım. 28 yaşına gelene kadar kalp hastaları için bir şey yapmak istiyorum. Ama ne yapmak istediğimi bilmiyorum tabii. Hiçbir fikrim yok. İşte fizik okumak istiyorum, kimya, biyoloji, tıp ama ne okumak istediğime de karar veremiyorum. Böyle tamamen gayda olmadan, önümde biri olmadan yol almaya çalışıyorum ama tabii de çok kolay olmuyor. Annem çok kitap okumayı çok seven bir kadın. O bizi Kocaeli'de yaşıyorduk çocukken. Kocaeli Kitap Fuarı'na götürmüştü. İşte orada Aziz Nesin'le tanıştım. Erdal Hoca ile Erdal İnönü'yle tanıştım. Benim hayatımı derinden etkileyen bir hocam. Herkes onu böyle çok politikacı kimliğiyle bilir aslında ama çok harika bir teorik fizikçidir kendisi. Çok muhteşem okullarda okumuştur. Birazcık belki ondan da bahsederim ileriki zamanlarda. Nasıl Erdal İnönü, Frederick Seitz ve Dağdevren üçgeni nasıl oldu diye. Ve o büyük kalabalık içerisindeki çocuklardan biriydik. Ben ve kardeşim Caner. Erdal Hoca bizi fark etti. Hemen yanına çağırdı. İşte konuşmaya başladı bizimle. Etrafta hep böyle büyük insanlar varken anneler babalar. Ne okumak istiyorsunuz gençler diye sordu. O zaman ben lisedeydim. Daha henüz üniversite sınavına girmemiştim. Sanırım lise 2 olması gerekiyor da bir. Dedim ki işte ben fizik, kimya, biyoloji okumak istiyorum ama hangisini okumak istediğimi bilemiyorum. Ne yapacağım bilemiyorum. Piezoelektrik olayını çok beğeniyorum. Pierre Curie'yi çok seviyorum. Böyle anlatıyorum ona heyecanla heyecanla. O da Anılar ve Düşünceler isimli kitabı vardı. 1, 2 ve 3 cilt. O zaman bir de küçük kardeşimiz Emre vardı. Henüz daha yeni doğmuş küçücük. Üçünü bizim adımıza, birincisini benim, ikincisini Caner'in, üçüncüsünü de Emre'nin adına imzalayarak verdi. Ve bana da dedi ki birinci cildi okuduğunda belki ne okumaya karar verebilirsin. Birinci cildinde de İsmet İnönü ile Erdal İnönü'nün yazışmaları, nasıl fizik okumaya karar verdiği, Amerika'ya nasıl gittiği, Gazi Üniversitesi'ndeki enstitünün nasıl kurulduğu, bunların hepsi yazıyor. Beni çok etkilemişti ve tamam dedim, ben fizik okuyacağım. İlginç bir şekilde de üniversite sınavında, yani tabii yanlışlarım vesaire oldu ama fizik bölümünde hiç yanlışım da olmadı. Tamam dedim, bu iyi bir işaret, ben fizik okumam gerekiyor. Serüven böyle başladı. Hacettepe Üniversitesi Fizik Mühendisliği bölümünde eğitim almaya başladım. Ondan sonra da Sabancı Üniversitesi'nde master yaptım malzeme bilimi ve mühendisliğinde. Sonra da Amerika'ya geldim Fulbright doktora bursunu kazanarak doktora eğitimimi almaya başladım. Ondan sonra da MIT, Harvard ve şu anda bulunduğum MIT'deki kendi research grubumda, araştırma grubumda öğrencilerimle birlikte vücutla uyumlu, esnek, elektronik aletler yapıyoruz. Bu arada 28 yaşıma geldiğimde de, onu da söyleyeyim, dedemin öldüğü yaşa geldiğimde de bu hayalim olan kalp pili projesini de gerçekleştirmiş oldum. Yani böyle hayaller, düşmeler, kalkmalar, aileden uzak kalmalar, memleketi özlemeler. Sonrasında da başka bir misyon edinerek benim gibi olan öğrencilere ışık olma yolunda böyle yoğun bir hayat yaşıyorum ama çok keyif alıyorum.
Şunu görüyorum hayatınızda, çok güzel özetlediniz siz. Dönüm noktaları var. Bunlardan biri fizik okumaya karar vermek, diğeri de yurt dışında eğitim almak. Bu süreçte hiç kolay olmadığını düşünüyorum. Çünkü hem aileyi fizik okumaya ikna etmek, Türkiye'de çünkü fizik okuyup ne olacaksınız diyenler eminim olmuştur sizin çevrenizde de. Onlarla nasıl başa çıktınız? Ve daha sonra da birçok gencin de hayali yurt dışında daha iyi eğitim almak. O kapıları nasıl açabildiniz?
Güzel sorular. Dönüm noktaları var, dönüm kişileri de var benim hayatımda. Annem onlardan biri. Ben fizik okumak istediğimde babam benim hep bir mimar olmamı istedi. Ama ben mimar, yani kendimi böyle mimar olarak göremiyordum. Başarılı bir mimar olabileceğimi de düşünmüyordum. Ve fizik okumak istiyordum. İşte babam, iş bulamazsın kızım, fizik zor. Sadece babam değil, başka insanlar da. Ailemizin etrafındaki arkadaşlarım da, öğretmenlerim de dahil olmak üzere. Annem yaparsın sen. Hiç korkma, arkanda ben varım, yanında birlikte yürüyeceğim seninle demişti. Annemden aldığım böyle bir şevkle aslında kendime olan güvenim biraz daha arttı. Annem arkamdaysa ben yaparım diye düşündüm. Ve yolu öyle çıktım. İyi ki de çıkmışım. Amerika'ya gelmem de aslında şöyle oldu. Ben Hacettepe'de okurken, fizik okuduktan sonra işte Ankara'dan İstanbul'a geldim. Her zaman bir yurt dışına gitme gibi bir planım vardı. Çünkü esnek ve katlanabilir elektronik aletler yapmak istiyordum. Onu da Türkiye'de yapan birini bulamadım açıkçası. Ve bir burs arama niyetindeydim. Sonra Sabancı Üniversitesi'nden tam burs alınca Sabancı Üniversitesi'ne gittim. Birazcık da malzemeleri öğrenmem gerektiğini düşündüm. Sadece fiziği değil, aynı zamanda hangi malzemeleri kullanırsam bu aletleri yapabilirim diye o eğitimi almaya başladım. Ama bunların hepsi olurken bir diğer kişi, Hüseyin Zafer Durusoy, benim Hacettepe'deki öğretmenim, hocam, Stanford'dan mezun, eski bir Fulbright'lı. Bir gün toplantıya geç kaldı. Ben de sekreterine sordum, dedim ki hoca nerede? O da dedi ki işte Fulbright interview, Fulbright'ları söyleşi yapmaya gitti. Oradaki insanlarla konuşmaya gitti dedi. Ben de baktım, aa Fulbright neymiş acaba falan diye böyle merak ettim. Sonra öğrendim ki Fulbright Türkiye ve Amerika arasında verilen, ortaklaşa verilen bir master bursu. Tabii ama o sırada Sabancı Üniversitesi'nden kabul almıştım. Sonra dedim ki ben bu bursa başvurayım. Başvuracağım sırada da deadline'ın, yani başvuru süresinin geçtiğini öğrendim. O zaman dedim ben Sabancı Üniversitesi'ne gideyim, bir sene okuyayım. Bir sene boşa gitse de önemli değil. Ondan sonraki sene kazanırsam eğer bu bursu, Sabancı'dan Amerika'ya master yapmaya giderim diye düşünmüştüm. Tabii bunların hepsi olurken Avrupa, Asya, Amerika, bütün her yerde hocalara bakıyorum. Kim bana yardım edebilir diye. Ve John Rogers diye bir hocayı keşfettim. Böyle alanında çok iyi esnek ve çekilebilir aletler yapılıyor. Onun Illinois Üniversitesi'nde olduğunu öğrendim. Ve çok güzel bir şey oldu. 2009 yılında Amerika fikrini değiştirdi ve doktora bursu vermeye başladı. Ve benim Sabancı Üniversitesi'nde okuduğum bir yıl boşa gitmemiş oldu. Ve kendi alanımda da ilk sırada kazandım bu bursu ve doktora eğitimi almaya hak kazandım ve Illinois'a gittim. Hatta hatırlıyorum, Fulbright Türkiye'deki ofisler şey demişlerdi, ilgilenen arkadaşlar. Yani niye MIT'ye gitmiyorsun, Harvard'a gitmiyorsun da University of Illinois Urbana-Champaign'e gidiyorsun diye. Ben de şey demiştim, merak etmeyin, MIT ve Harvard'a da gideceğim ama benim gitmek istediğim hoca burada, Illinois'da, benim onunla çalışmam lazım. Yani bana yardım edebilecek kişi bir tek o diye kafama koymuştum yani onu. Ve işte böyle imkanlar yaratmayı hep öğrencilere anlatıyorum. Ama onun öncesinde 2008 yılında kendi çabalarımla böyle çok uğraşarak Sabancı Üniversitesi'nden de olmayan bir bursu alarak araya böyle Güler Sabancı'yı da katarak ona mesaj atarak burs alıp 2008 yılında Boston'a geldim. Burada çok büyük bir konferans oluyor ve bu çalışmak istediğim John Rogers da o konferansa geliyor. Hemen hocaya mesaj attım, işte hocam ne olur benim sunumuma gelin, ben de sizin sunumunuza geleceğim, beni tanımanızı istiyorum diye. Sonra hocayla ilk tanışmamız orada oldu. Ve ben birçok üniversiteden kabul aldım Fulbright bursiyeri olarak. Ve John Rogers bana ikinci bir burs daha verdi. Aslında doktoramın ilk iki senesi inanılmaz zengindim böyle. Her iki taraftan burslar geliyor falan böyle. Ve John Rogers'la birlikte doktora eğitimime başladım. Ve çok zor oldu aslında doktora eğitimi de. Yani dün aslında Atlanta'daydım. John Rogers'ın 20. hocalık yılını kutladık. İlk defa onun için bir mektup yazdım ve toplantı esnasında da söyledim. Ben gruba girdiğimde 100 kişilik bir gruptaki 2-3 kadın öğrenciden biriydim. Ve aletler nasıl yapılır hiçbir fikrim yoktu. Öyle bir şeyler hiç Türkiye'de yapamamıştım, bilmiyordum. Sadece kitaplarda okuduğum kadardı. Bir soru sorduğumda cevap vermeleri zor oluyordu erkek öğrencilerin. Ya da bir şey yaptığımda gerçekten sen mi yaptın, sana biri yardım etti mi? Veya işte toplantıya ben çok hazırlanarak gidiyordum. Rogers benim hocam bunu çok beğeniyordu ve hep güzel yorumlarda bulunuyordu. İşte şey diyordu arkadaşlarım, tabii sen kadınsın, hoca sana iyi davranıyor. Yoksa kadınlar çok emotional, duygusal, hemen ağlarlar falan diyorlardı. Ben çok bozuluyordum yani, ama sonra da şey demiştim. Yani benim bu tür konuşmalara verebileceğim en güzel yanıt yapacağım, yaptığım işlerdir diyordum. Ve yolumu o şekilde devam ettim. Ama ilk 3 yıl hiçbir projem çalışmadı. Böyle gece gündüz laboratuvarda insanların ellerini izliyorum. Nasıl malzemeleri karıştırıyorlar, onlara bakıyorum. Ama hocam beni çok destekledi. Ailem de öyle aynı şekilde. Mutsuz olup Türkiye'ye geri dönmek yerine bu fırsatı iyi değerlendirip herkesi izlemeye başladım. Ve 3 yılın sonunda her şey birdenbire çalışmaya başladı. Ve muhteşem işlere imza attık. Ve sonra da ileride kendime bir söz verdim. Eğer hoca olursam bir gün yaptığım laboratuvarı tamamen camdan yapacağım ve böylelikle herkes içeride neler olduğunu görebilecek. Ve onu da yapabildim. MIT'den tam 5 milyon dolarlık bir funding, para aldım ve onu laboratuvarım için kullandım. Eğer bir gün MIT'ye gelirseniz görürsünüz. Hayır. Böyle içeri girdiğinizde tamamen camdan yapılmış. Her gün böyle hayalimin yanından yürüyorum. Hayalimin içinde öğrencilere bir şeyler yapmayı öğretiyorum. Tabii MIT'den bu parayı almak da çok kolay olmadı. Hani diyorlar diye bana iş bulamazsın, çok zor. Aslında ben iş de bulmadım, iş gelip beni buldu. John Rogers benim hocam, benim sanırım kabiliyetimi anladığı bir şekilde ve beni çok prestijli bir fellowship, burs denilen çok prestijli bir kulübe aday gösterdi. Harvard Society of Fellows denilen bir kulüp bu. 1938 yılında kurulmuş ve alanında böyle gelecek vadeden genç insanlara veriliyor. Onun hikayesini de belki ileriki dakikalarda anlatırım. Onu kazanmam da çok böyle hani böyle derler ya, sonuna kadar kazandım böyle. Çünkü hiç böyle tarihte Türkiye'den kazanan biri olmamıştı. Ben de böyle çok tereddütlüydüm, acaba olur mu olmaz mı diye. O olunca MIT ile Harvard'ın birbiriyle şey yapması gerekti, karar vermesi gerekti. Canan'ı MIT'de mi tutalım, Harvard'da mı tutalım diye. Sonra iki taraf birbiriyle böyle konuşurken ben o sırada 5 milyon dolarlık funding'i alıp MIT'ye geldim. Ben evet iş bulmadım, iş beni buldu. Aslında söyledikleri şey birazcık da doğru oldu. Ama şimdi bu hikayeleri, geçtiğimiz zorlukları anlatırken öğrencilere hep şey diyorum. Bahaneleriniz değil, hayalleriniz olsun. Bahane yapacak çok şey var. Burada her yerde olduğu gibi burada da önüme birçok engeller çıktı. Ama annemin dediği gibi ben yapabilirim. İsteyen herkes yapabilir.
Çok güzel anlattınız. Yani siz anlatırken tüylerim ürperdi. Anneniz ne iş yapıyordu Canan Hanım?
Annem ev hanımı, ama sonradan çok böyle akıllı bir kadın benim annem. Dışarıdan aç ev kursları vardı. Bilmiyorum bilir misiniz?
Tabii ki.
Koçların da desteklediği. Oradan böyle sertifika programlarına katıldı. Ve anaokulu öğretmeni sertifikası alana kadar eğitimine devam etti. Bizi çok iyi anlayan, fikirlerimize çok önem veren, aynı zamanda da ne derler, objektif bir şekilde eleştirebilen bir kadın. Onun için anneme çok şey borçluyuz. Sadece ben değil, diğer iki kardeşim de. Babam da aynı şekilde.
Onu düşündüm siz anlatırken, 2-3 kere annenizin adını geçirdiniz, hep sizi yüreklendirmiş. Çünkü öyle bir şey oluyor ki bazen hep işte kadınlar kadınlara destek olsun, anneler yol açsın derken riskleri daha çok görüp endişeleniyorlar. Ah benim kızım oralarda yapamaz ya, onu çok üzerlerse falan diyerek engelleyebiliyorlar. O yüzden de özellikle de sormak istedim.
Buradan bir anlatayım hemen onunla ilgili. Annem de endişelendi aslına bakarsanız, oldukça endişelendi. Ben Amerika'ya gelmeden önce bütün çantalar hazırlandı. Her şey tamam, biletler, pasaportlar, paralar, Fulbright'tan alınan belgeler. Ve ben kapının önüne geçtim. Sırtımı kapıya yasladım ve anneme ve babama dedim ki bu sizin son şansınız. Gitmemi istemiyorsanız şimdi söyleyin ama gitmeme engel olmuyorsanız da ben gidiyorum. Belki de uzun süre gelemeyebilirim, haberiniz olsun diye. Onlara son bir şans da tanıdım yani. Hani eğer gitmemi istemiyorsanız evet kalacağım ama gitmemi istiyorsanız da sizin desteğinize ihtiyacım var dedim. Annem bana şöyle bir şey dedi. Git, yolun açık olsun. Başarı merdivenlerini çıkarken asla başkalarının üzerine basma. İnsanların elinden tutup onlara yardım et. Başarı ve sevgi paylaştıkça artar demişti. Ben de o annemin söylediği şeyleri hep kafamda tuttum. Önüme engeller çıksa da engelleri çıkaran insanları yaptığım işlerle ve tavrımla aslında bir şekilde düzelttim.
Ne güzel. Şunu da merak ettim. Biraz önce camdan laboratuvar dediniz. Şimdi böyle bakınca işte araştırma ortamı açısından bilimdeki tüm aktivitelere baktığımızda bulunduğunuz yer en iyi yerlerden biri dünyada. Ama orada da demek ki toplumsal cinsiyet ayrımcılığı sorunu var ve onlarla da mücadele etmek gerekiyor. Bir şeyler yaptığınızda erkek arkadaşlarınızın biraz önce ifade ettiniz, sen mi yaptın, nasıl becerdin gibi yorumları olduğunu söylediniz. Onlarla nasıl başa çıkıyorsunuz ve sizden sonra gelecek olan genç kadınlara ne söylemek istersiniz?
Ben kadınların çok zeki olduğunu düşünüyorum, böyle kıvrak zekalarıyla bulundukları ortamda bir fark yaratabileceklerini düşünüyorum. Mesela ben de şöyle olmuştu, özellikle doktora yaparken çok erkek egemen olan bir gruptaydım. Zaten yaptığım bilim anlamında da, bilimde de o alanda da erkek egemenliği maalesef biraz çok fazla. Kadın erkek eşitliğinde ben her alanda inanıyorum, olması gerektiğini düşünüyorum ve kendi grubumda da onu yapmaya çalışıyorum. İşte bu tür yorumlar çok gelmişti. En son böyle sanırım doktoramın ikinci veya üçüncü yılı olsa gerek. Sanırım üçtü galiba. Böyle işler yavaş yavaş çalışmaya başlayınca çalıştığım üniversite bunu fark etmeye başladı. Ve bana tabii başvuruyorsunuz, yaptığınız çalışmaları anlatıyorsunuz. 10 bin dolarlık bir ödül verdi. Maria Pia diye genç yaşta ölmüş bir kişinin adına verilen bir burs. Beni çok etkilemişti. İnanılmaz mutlu olmuştum. Yani sadece para anlamında değil, beni fark ettiler demiştim. Yani bir şeyler çalışmıyordu ama ben fark edildim demiştim. Güzel tarafı da hemen araba almıştım kendime, böyle ilk defa bir arabam olmuştu falan böyle. Çok mutluydum. Sonra bir arkadaşım, erkek olan bir arkadaşım geldi, dedi ki Canan dedi, bunu sana verdiler çünkü sen kadınsın dedi. Yani kadın hani başvurdun, sana vermezlerse işte cinsiyet ayrımcılığı oluyor, işte kadınlar kazanamadı diye üzülüyorlar falan filan. Bak dedi, hala öyle düşünüyorsan hiç problem değil, ben bu parayı harcamayacağım. O sıralarda da Kaliforniya'da cinsiyet değiştirme ameliyatları oluyordu, ben sana bu parayı verebilirim. Çok istiyorsan gidip cinsiyetini değiştirebilirsin. Ondan sonra sen de kadın olabilirsin ve bütün ödülleri sen toplayabilirsin demiştim. Ondan sonra arkadaşım yanlış yaptığını fark etti ve çok üzüldü. Ve gelip benden birkaç hafta sonra özür diledi. Sanırım bunu gruptaki başka insanlara da anlatmıştı. Ve insanlar fark ettiler yanlış yaptıklarını. Aslında benim söylediğim şey de gayet normalde, eğer gerçekten kadın olmak istiyorlarsa. Yani why not, olabilirler, hiç problem değil. Böyle küçük böyle şakalarla, çok da cinsiyetçi olmadan insanları düzeltmek, en azından hatalarının farkına varmalarını sağlamak olabiliyor. Bu benim başıma geldi. Bunu da anlatıyorum bazen böyle yeri geldiğinde. Hem komik hem trajikomik, hem çok efektif yani. Söyledim ve şak diye düzeldi her şey. Böyle bir anda her şey 180 derece döndü. Keşke daha önceden yapsaymışım o söylediğim şeyi diye düşünmüştüm yani. Ama sanırım bu dünyanın her yerinde böyle maalesef. Fakat yavaş yavaş değişiyor. Beni çok mutlu ediyor. Grubumda da onu görebiliyorum. Grubumda ve çalıştığım departmanda da.
Şu var, o kadar böyle eğitim seviyesinin yüksek olduğu yerlerde bile böyle. Ama evet, değişim var. Sizin gibi insanların sayesinde o değişim hızlanıyor. Bazı şeyleri de görmelerini sağlıyorsunuz. Sizi örnek alanlar da o yerleri zorlamaya başlıyorlar ve sayı arttıkça da aslında normalleşiyor. Buna çok ihtiyacımız var. Şimdi 28 yaşına dönelim. 28 yaşında ne yapmış oldunuz? Böyle adım adım da bu yaptıklarınızı anlatırsanız sevinirim.
28 yaşında yapmak istediğim, daha doğrusu yaptığım şey, kalbin atış enerjisini elektrik enerjisine dönüştüren, çok ince, şeffaf, saç kalınlığından daha ince olan bir aletti bu. Ve piezoelektrik denilen, işte o Pierre Curie'nin 1881 yılında keşfettiği piezoelektrik malzemesinin üzerine yapılmış bir aletti. Piezo demek basmak, sıkıştırmak, deformasyon uygulamak. Elektrikte pozitif ve negatif yükler. Siz bu malzemeleri eğip büktükçe akım ve voltaj elde ediyorsunuz. Bunu da kalp pillerini yeniden şarj etmek için kullanabiliyorsunuz. Çünkü kalp pillerini her 7 veya 8 yılda bir değiştirmek durumunda kalıyorsunuz. Fakat bizim yaptığımız bu sistemle aslında kalbinizin doğal enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüp kalp pacemaker'larını, kalp pillerini şarj etmek için, çalıştırmak için kullanabiliyorsunuz. Bunu işte 28 yaşında patentini aldık. Illinois İnovasyon Ödülü'nü kazandım. 20 bin dolarlık bir ödüldü. Benim için çok çok önemli bir ödüldü. Aynı zamanda literatürde yeni bir akım oluştu. Çünkü normalde bu piezoelektrik denilen malzemeler savaş alanlarında, el bombalarında, sonar sistemlerinde kullanılmıştı. Ve hatta Washington Post'ta da benimle ilgili bir makale yayınladılar. Yıllar sonra, yüzyıllar sonra bir Turkish scientist bu aletli malzemeleri kullanarak biyomedikal aletler yaptı diye. Bu da güzel bir şeydi benim için, başarıydı. Çünkü böyle çocukluk hayali, fizik, Erdal Hoca falan hepsi böyle birleşince ortaya böyle çok güzel bir şey çıktı. Product, ürün çıktı. Aslına bakarsanız Erdal Hoca beni son yani doktoramı yapana kadar etkiledi. Şöyle ki Erdal Hoca Caltech Üniversitesi'nde doktora alıyor. O sırada Wigner denilen bir adamla çalışıyor. Macar asıllı bir adam. Hatta teorileri var. Wigner ve İnönü teoremleri diye. Wigner'in de çok yakın arkadaşlar bu arada. Wigner'in de ödül kazanan, Nobel değil de fizik madalyası kazanan çok önemli bir hocası, öğrencisi var. Frederick Seitz diye. Frederick Seitz madalyanın yanında çok büyük bir para veriyorlar. Frederick Seitz da Illinois'lu, Urbana-Champaign'li ve geliyor o parayı kullanarak koskocaman bir laboratuvar yapıyor. Ve ben doktorumu o laboratuvarda yaptım bilmeden, yani yıllar sonra öğrendim. Seitz'in, Wigner'in çok yakın öğrencisi olduğunu. Aslında ben de birazcık da Erdal Ünlü'nün öğrencisiydim. Ondan feyiz alarak başlamıştım yola. Böyle işte her zaman söylüyorum, Wigner, İnönü, Seitz, dağ devren üçgeni diye. Yani böyle hiç bilmeden yıllar sonra beni yine gelip buldu Erdal Hoca'nın dokunuşları. Ve hoca olduğumda da Sevinç teyzeyle tanışma fırsatı oldum, Erdal Hoca'nın eşi. Bilgi Üniversitesi'nde Erdal Hoca'nın 10. ölüm yıldönümünü anmak için, onun başarılarını kutlamak için konuşma yapmayı bana verdiler ve ben bir konuşma yaptım ve bu üçgenden de orada bahsetmiştim. Benim için güzel ve önemli bir zamandı. Hem 28 yaş hem de doktoramı Erdal Hoca'nın etkilediği bir insanın öğrencisinin laboratuvarında yapmak.
Ben kendisini yani bir gazeteci olarak hep siyasi yönüyle tanıdım. Hep fizik konusundaki tabii ki uzmanını hep bildik. Ama sizin bunları anlatmanız ve daha çok anlatmanız çok güzel. Benim de çok hoşuma gitti. Çok değerli bir insandı. Ayrıca çok esprili bir insandı. Buradan sevgi, saygı ve özlemle anıyorum. Bunu da söylemeden edemedim. Şimdilerde çok fazla çalışmanız var. Odaklanmak istediğiniz konular var. Sizinle ilgili çıkan haberleri, röportajları okudum. Bundan sonrası için Canan Dağdeviren neyi başarmak istiyor?
Bundan sonra biraz daha kadınların hayatına dokunmak istiyorum. Her anlamda. Medikal anlamda da, sosyal anlamda da. Aslında bu yaptığımız söyleşide bunun bir parçası olarak düşünebiliriz. Şu an bir meme kanseri üzerine odaklanmış bir sütyen yapıyoruz ve çok güzel ilerliyor. Sadece bu değil, aynı zamanda da bunu şirketleştirmeyi planlıyorum. Sadece laboratuvarda makaleler ve patentler üzerinde kalsın istemiyorum. İş anlamında bunu nereye taşıyabilirim? Kimlerle çalışıp nasıl üretebilirim ve kadınlara nasıl ulaştırabilirimin birazcık da derdindeyim bu aralar. aslında benim için de güzel bir zamanlama oldu. Yapabilir miyim, henüz hazır mıyım diye düşünürken MIT bir program oluşturdu. Future Founders Initiative denilen bir başlangıç noktası ve fark etmişler ki burada bile düşünün, yani MIT dünyanın en iyi mühendislik okullarından biri. Erkek hocalara göre kadın hocaların şirket kurma oranı inanılmaz düşük, %18. Ve bunu arttırabilmek için 9 kadın hoca seçildi. Onlardan biri de benim. Ve şimdi bize eğitim veriliyor. Teknolojiyi nasıl şirketleştirebiliriz, nasıl insanlar seçebiliriz gibi. Birazcık da onun üzerine yoğunlaşıyorum. Aslında keyifli ama aynı zamanda da benim alanımın dışında olduğu için birazcık böyle meşakkatli bir süreç. Ama ben çok eğleniyorum. Böyle sanırım içimde de böyle bir ticaret demeyelim de böyle ne derler, insana dokunma, ürün geliştirme ve ürünün kullanılmasını görme gibi bir istek varmış. Onu yeni yeni keşfediyorum. Ben bilmiyordum bu kadar bir içimde bir isteğin olduğunun farkında bile değildim. Ta ki bu program başlayana kadar. Hep arkadaşlarım, hocalarım, işte ailem söylüyorlardı ne zaman ürünleşecek, ne olacak falan diye. Ama ben böyle laboratuvarda çok kalmıştım. Laboratuvardan çıkıp o kısmını düşünmem biraz vakit alıyordu. İşte MIT'nin bu yardımı sayesinde şimdi birazcık da onun üzerine yoğunlaşıyorum. Umuyorum yakın zamanda daha çok duyarsınız. Fakat sadece bu değil, teknolojiye çok güveniyorum. Çalışacağını ve çalıştığını çok iyi biliyorum. İş kısmını da çok iyi oturtturabilirsek birçok kişiye yardım edeceğiz. Yani birçok kişi derken global anlamda, sadece Türkiye, Amerika değil, işte Nijerya, Somali, Afrika, birçok ülkedeki kadına yardımcı olmuş olacağız. Umarım bir sonraki aşaması da, bunların hepsi olduktan sonra da bir vakıf kurmak istiyorum. Özellikle bu cinsiyet ayrımcılığını önleyip cinsiyet eşitliğini ortaya koyabilmek adına çok çok çok heyecanlıyım.
Bu ürettiğiniz stüdyen, üretmeyi planladığınız stüdyen neyi sağlayabiliyor?
Bu ürettiğimiz stüdyen aslında her kadın kullanabilir ama özellikle de çok riskli kadınların, özellikle benim gibi ailesinde meme kanseri olan insanların kullanabileceği ve meme kanseri olup olmama riskinizin anlatabilecek bir stüdyen. Yani sadece tümörü keşfetmiyor, tümörün olabilme ihtimalini keşfediyor. Çünkü biz aynı zamanda çok data topluyoruz ve bu hani her özellikle bu son zamanlarda çok söylendi. Machine learning, işte artificial intelligence diye. Bunları da birazcık kullanıp birazcık şey yapmaya çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. 5 yıl sonra Elif Hanım'a ne olacak? 2 yıl sonra Elif Hanım'ın memesinde herhangi bir değişiklik olacak mı? Veya olmayacak mı? Veya stresine göre bu meme değişikliği nasıl oluyor? Eğer Elif Hanım anneyse ve bebek emziriyorsa o meme kanserinin olma olasılığını nasıl değiştirecek? Bunların hepsine veya herhangi bir ilaç alıyorsa ilaç alırken bu memesindeki değişiklikler nasıl olacak? Bunu anlamaya çalışıyoruz. Çünkü şu an kullandığımız teknolojiler yılda bir veya maksimum iki kez kullanılma imkanı sağlıyor. Ve iki data point, iki data noktasıyla da böyle bir grafik çizmek, grafikten bir şey anlayabilmek bazen çok zor olabiliyor. Bizim amacımız daha çok data toplamak. Özellikle de memeye entegre edilmiş bir sistemle kadınların rahat giymesini sağlamak. Ve rahat giydikten sonra da dataları toplayıp anlayabilmek.
Biraz garip bir tesadüf oldu diyeceğim. Çünkü ben de ailemde çok fazla meme kanseri var. Annemi meme kanserinden kaybettim. Hatta meme kanseriyle ilgili bir kitabım da var. Kanser olan memem de ben değil diye. Kadınların meme kanserinden sonraki ikinci hayatlarını anlatan. BRCA1, BRCA2 pozitif bir kadınım. Çok gerçekten umutlandım. Çünkü söylediğiniz gibi 6 ayda bir veya yılda bir, hatta işte belli bir yaştan sonra bunlar oluyor, 40 yaşından sonra mamografilerle belli bir noktaya ulaşabiliyorsunuz. Hani erken tanı için tabii ki çok önemli ama işte stres tetikliyor, çevre faktörleri tetikliyor. Genetik yatkınlığınız olsa bile bazen olmayabiliyorsunuz. Bunları anlayabilecek olmak ileride hem kendi adıma hem de bir kız çocuğu annesiyim, kızım adına bana umut verdi. bu yollarda ilerleyecek böyle bilim insanlarını, ilerleyen bilim insanlarını dinlemek zaten bambaşka bir his uyandırıyor. Dünya ile ilgili o kadar böyle olumsuz şeyler var ki, bir tarafta savaş, bir tarafta iklim krizi, ama bu bilimdeki gelişmeler hep bize daha iyi bir hayat mümkün dedirtiyor. O yüzden de çok değerlisiniz Can Hanım. Çok gurur duyuyoruz gerçekten de.
Çok teşekkür ederim. Başınız sağ olsun. Umarım meme sütyenimizi yaptığımızda bir tanesini de size hediye ederiz.
Valla seve seve takarım. Bunu bir Türk kadın yaptığı için de çok gururlanırım. Bir gazeteci olarak bunun haberlerini yazmak, aynı zamanda bir Türk'ün bunu gerçekleştirmiş olması, aramızdan birinin diyeceğim. Çünkü insan ister istemez bununla da çok gurur duyuyor. Bir de hemcinsimizin yapıyor olması çok değerli. Siz Türkiye'ye gelebiliyor musunuz?
En son geçtiğimiz yılın Ağustos ayında gelmiştim. Erkek kardeşimin küçük bir bebeği oldu. Çok mutluyuz. Böyle ilk defa hala oldum. İnanılmaz böyle bir sevgi yumağı. Her sabah onunla konuşuyorum. Beni inanılmaz umutlandırıyor. Onun aslında doğum gününe yetiştirmek istiyordum Nisan'da. Ama fakat başka işlerimiz var. Onun için yetişemeyeceğim. Belki ileriki aylarda eğer birazcık daha toparlayabilirsem buradaki işleri, bir gelmek istiyorum Türkiye'ye. Eskiden daha çok geliyordum pandemiden önce. Yılda 3 ya da 4 kez gelebiliyordum, her 3 ya da 4 ayda bir. Şimdi birazcık azaldı maalesef.
Şunu özellikle de sormak istiyorum size. Siz çok gençsiniz, çok genç bir bilim insanısınız. Birçok genç geleceğini yurt dışında görüyor. Hem Avrupa ülkelerine hem de Amerika'ya gitmek istiyor gençlerin büyük çoğunluğu. Bilim okumak isteyen gençlere buradan ne söylemek istersiniz? Çünkü biraz önce altını çizdiniz, aslında şirket kuran akademisyen kadın sayısı da az diye. Ben sizle konuşmadan önce biraz rakamlara bakmıştım. Türkiye'deki, Amerika'daki gerçekten de çok düşük. Ama mesela gelecek girişimcilikte, yeni teknolojilerde diyoruz. Silikon Vadisi'nde de şirketlerin %11'i ancak kadınların, büyük bir çoğunluğu erkeklerin. Yani dünyanın gerçekleri de bunlar. Hem gençlere hem de genç kadınlara ne söylemek istersiniz Türkiye'deki? Kendi yolunu çizmek isteyenlere, hayallerinin peşinden koşmak isteyenlere.
Öncelikle bence kendileri gibi olsunlar. Yani birileri başka bir türlü bir Canan veya Elif görüyor diye kendilerini o kalıplara sokmalarına hiç gerek yok bence. Nasıl hissediyorlarsa, ne okumak istiyorlarsa onu yapsınlar. Çünkü bir şeyi böyle severek yaptığınız zaman çok başarılı oluyorsunuz. Başarısız olma gibi bir lüksünüz olmuyor. Bir diğeri de aslında çok global bir dünyada yaşıyoruz. Yani nerede olduğumuz önemli değil o kadar da. Ne yaptığımız ve imkanları, olanakları nasıl kullandığımız çok önemli. Ben hatırlıyorum Türkiye'deyken işte bir deney yapmak istiyordum. Okulda yoktu ama başka üniversitelerden soruyordum. Otobüsü atlıyordum, gidiyordum, deneyleri yapıp geri geliyordum. Yani bahaneler yerine imkanları yaratmak çok önemli. Özellikle de bu yeni kuşak, yeni nesil inanılmaz akıllı, inanılmaz duygusal, inanılmaz dobra. Ben çok beğeniyorum o hallerini öğrencilerin, genç arkadaşların. Bir diğeri de soru sormanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef ülkemizde böyle pek önem verilmeyen bir şey. Hatta sormasanız daha iyi olabilecek bir hareket. Fakat soru sormak çok büyük bir erdem ve küçülen dünyayı genişletmemizi sağlıyor. O nedenle öğrenciler bir şeyi merak ediyorlarsa bir e-mail ile dünyanın öbür ucundaki bir kişiye saniyeler içerisinde ulaşabiliyorlar. Bunu yapmaları gerekiyor. Göç dediniz, doğru. Aslında göç... Önceki yıllarda göçe dahil olmuş biri olarak söylemem gerekirse, göçe teşvik edilmek aslında kötü bir şey. Göç almak veya göç vermek, özellikle göç vermek kötü bir şey değil. Çünkü insanlar gidip eğitim alıyorlar ve bir şekilde onu ülkelerine getirmeye çalışıyorlar. Ben belki burada yaşıyorum fiziksel olarak ama söylediğim gibi Türkiye'ye geliyorum. Özellikle küçük şehirlerdeki öğrencilerle, sadece İstanbul, Ankara, İzmir değil de gidip öğrencilerle böyle toplantı yapıyorum, sunum yapıyorum tamamen kendi imkanlarımla. Onu geri ödemek istiyorum çünkü öğrencilere, ülkeye, yaşadığım güzel ülkeye. Burada yaptığım işlerle ülkemi temsil etmeye çalışıyorum. Bunların hepsi aslına bakarsanız göç vermenin sonuçları, güzel sonuçları. Fakat şeyi doğru bulmuyorum. Göçe teşvik etmeyi doğru bulmuyorum. Ve öğrencilere söyleyebileceğim bir diğer şey de, bu birazcık belki aykırı kaçabilir ama ben bundan çok etkilendim ve çok yararlandım. Size benzemeyen, sizin gibi düşünmeyen, sizden çok farklı olan insanlarla oturun, konuşun, arkadaşlık yapın. Ne düşünüyorlar, niye öyle düşünüyorlar, düşünmelerini sağlayan şey nedir anlamaya çalışın. Çünkü bence bir ülkeyi veya herhangi bir aileyi diyelim, herhangi bir okulu zengin yapan en önemli şeylerden biri diyalog. Diyalog kurabiliyor musunuz? Başkasını anlayabiliyor musunuz? Anladıktan sonra empati kurabiliyor musunuz? Bence bunlar çok önemli. Ve her zaman ben ülkemizdeki insanların sağduyusuna güvenmişimdir. Ne kadar farklı tarzlarımız olsa, farklı kökenlerden gelmiş olsak da böyle Anadolu insanının böyle bir sağduyusu var. Kimsenin tarif edemediği, kimsenin açıklayamadığı ve herkesin de aslında imrendiği. Bu sağduyu içlerinde tutup kendilerinden farklı insanlarla, fizikçi, kimyacı, matematikçi, yaşlı teyze, ne bileyim camideki hoca, cemevindeki başka bir hoca, yani böyle çok çok farklı insanlarla bir araya gelip ortak paydada buluşabilmek, bir şeyleri konuşabilmek, tartışabilmek bence çok önemli ve çok şey öğreniliyor. Ve hiçbir zaman da şeyden yapamam, ben edemem diye korkmasınlar. Ben çok güzel bir örneğim diye düşünüyorum. Aynı sıralardan geldik. Aynı aile tarzlarında büyüdük. Orta sınıf bir ailenin çocuğuydum ben. Burs alarak geldim burada. Hiç Ankara'da bir dayım yoktu mesela benim. Hiç mevkilere, kişilere göre hareket edip bir yerlere gelmedim. Birçok Cumhuriyet'in aslında en güzel örneklerinden biri. Kimsesizin, kimsesizlerin kimsesi olan Cumhuriyet'in. Böyle yalnız işte kimsesiz olduklarını düşündükleri zaman da şey diye düşünsünler. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin çocuğuyuz. Bizim kimsemiz Cumhuriyet diye düşünsünler ve yollarına öyle devam etsinler. Korkmasınlar. Hayat başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için çok kısa. Kendi hayallerinin peşinden koşsunlar ve yapabileceklerine ben canı gönülden inanıyorum.
Harikasınız. Çok güzel noktaladınız. Tam da bizim başlığımıza da çok uygun bir söyleşi oldu diye düşünüyorum. Tüm kadınlara ve gençlere, bizi dinleyen herkese de ilham verdiğinize eminim. Zaman ayırdığınız için çok teşekkür ederim Canan Hanım. Yakından takip etmeye devam edeceğim. Çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. Bu yayında emeği geçen herkesin de ellerine sağlık diyorum. Bizi dinleyen herkesi de bilimin olağanca ateşiyle kucaklıyorum. Kendinize çok iyi bakın.
Çok teşekkürler. Sevgilerimle herkese bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.